Ayrım 31, sayfa 293. Yıl 1928. 1 Ocak 1928, 31 Aralık 1928. Dipnot. 1928 yılı. Büyüme hızı genel ortalamaya dayanarak %10. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sodom ve Gomorre, Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece, Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı, Halide Edip'in Zeyno'nun Oğlu romanları yayımlanır. Musahipzade Celal'in Aynarauz Kadısı ve Kafes Arkasında adlı oyunları oynanır. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanı bu yıl 3. kez basılır. Bu önemli bir edebiyat olayı olarak değerlendirilir. Descartes'in Usul Hakkında Nutuk adlı eseri Gazi'nin talimatıyla çevrilip yayımlanır. Hristiyanlık propagandası yaptığı saptanan Bursa Amerikan Kız Koleji Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılır. 28 Ocak 1928. DDY Genel Müdürlüğü binası hizmete girer. Ankara kent planı için milletler arası yarışma açılır. Yarışmayı H. Jensen kazanacaktır. Hazırladığı plan 1932'de yürürlüğe konulur. Türk Eğitim Derneği kurulur. 31 Ocak 1928. Bazı kurucular Meclis Başkanı Kazım Özalp, Başbakan İsmet İnönü, bakanlar, milletvekilleri, üniversite öğretmenleri ve benzerleri. Amacı Cumhuriyet'in seçkinlerini yetiştirmek, paraca yetersiz yetenekli çocuklara okutmak. Ankara Çimento Fabrikası açılır. Yılda 15 bin ton kapasiteli 2 Şubat 1928. İstanbul Yüksek Mühendis Okulu yeniden kurulur. Kuruluşa tüzel kişilik ve yönetim özelliği tanınır. Bu kuruluş 1944'te Teknik Üniversite adını alacaktır. Hıfz-ı Sıha Kurumu kurulur. 17 Mayıs 1928. Birçok laboratuvar, enstitü ve birimden oluşan sağlığı korumayla ilgili çok önemli bir bilim, araştırma ve eğitim kurumu. Malatya Elektrik Santralı açılır. 15 Temmuz 1928. Tunalı Hilmi Bey'in ölümü 26 Temmuz 1928. Amasya Zile Demir Yolu işletmeye açılır. 23 Ağustos 1928. Kütahya Tavşanlı Demir Yolu işletmeye açılır. 2 Eylül 1928. İzmir 9 Eylül sergisi açılır. 515 kuruluş katılır. 4 Eylül 1928. Sonraki sergi 1933'te. İtalya Ankara'da bir arsa alır ve elçilik binasının yapımı başlar. Yeni yılı kutlama adeti daha da yayıldı. Kutlamalar büyük şehirlerde ailece gidilebilecek gazinolar ve lokantalarda da yapılmaya başladı. Yer yer kadın berberleri açılıyordu. Birçok kadın çalışma hayatına işçi, memur, tezgahtar, yönetici, tüccar olarak katılıyordu. Üniversitede okuyan kızlar yakında mezun olacaklardı. İlk doktorlar, ilk mühendisler, ilk kimyagerler, ilk hakimler olarak hayata atılacak, erkek egemen toplumu sarsacaklardı. Yavuz'un onarımı konusu meclise taşındı. İhsan Bey heyecanlı uzun bir savunma yaptı. Milletvekilleri de heyecanlıydı. İlk kez bir bakanı suçsuz görecek ya da yüce divana yollayacaklardı. Topçu İhsan Bey savunmasını şöyle bitirdi. Muhterem arkadaşlarım, şanlı Yavuz Zırhlısı'nın onarımı ile ilgili iddialar hakkındaki savunmam burada bitti. Şimdi yüksek meclisinizden beni yüce divana sevk etmesini istiyorum. Çünkü aleyhimde ileri sürülen ve beni çok yaralayan bu suçlamalardan ancak Cumhuriyet hakimlerinin kararı ile temize çıkabilirim. Onun için son bir dostluk gösteriniz ve beni yüce divana veriniz. Birçok arkadaşının gözleri doldu. Meclis eski Deniz İşleri Bakanı, milli mücadele öncülerinden ve çoğunun yakın arkadaşı İhsan Bey'in Er Yavuz dokunulmazlığını kaldırdı, yüce divana sevk edilmesine karar verdi. Bu olay nüfus ticareti yapan milletvekillerini ürküttü. Nüfus ticaretiyle mücadele ettiği için kızdıkları İsmet Paşa'ya daha da kızdılar. Dipnot: İhsan Er Yavuz 2 Şubat 1928'de Bilecik Milletvekili Doktor Fikret Bey 16 Şubat'ta tutuklanır. Yüce Divan ikisini de suçlu bulur. Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey de Yüce Divan'a verilecek, görevini kötüye kullanmaktan o da suçlu bulunacaktır. 14 Mayıs 1928 İhsan Er Yavuz için Samet Ağaoğlu, Babamın Arkadaşları sayfa 39 ve devamı. Birinci Umumi Müfettiş İbrahim Talip Bey Diyarbakır'da iş başı etmişti. Bölgenin sorunlarını doğru saptayıp çözümler üretecek bir kadro oluşturuyordu. Merkezi Erzincan'a alınan 3. Ordu artık kendi görevleriyle uğraşacaktı. 8 ilin gelişimi, ıslahı ile ilgili çalışmaları, iller arası eş güdümü, herkesi uygarlığa, huzurlu yaşayışa kazanmak gibi görevleri umumi müfettişlik karşılayacaktı. Müfettişlik emrine bütçenin el verdiği oranda önemli bir ödenek ile otomobil, kamyon gibi araçlar verildi. Bütün bölge için yol, köprü, okul, hastane, sağlık merkezi, karakol, kışla, hükümet konağı, lojman yapımı hakkında bir program yapıldı. Bu programda Dersim de yer alıyordu. Bazılarının yapımına vakit geçirmeden başlanacaktı. En etkili yararlı çözüm bölgenin kuzeyden ve güneyden demir yolu ile memlekete bağlanmasıydı. Bir milletvekili Mustafa Necati Bey'e İstanbul'dan gelirken küçük bir kitap getirdi. Yeni yayınlanmış, çok ilginç, buna bir göz at. Peki. Kitap Beyaz Zambaklar Memleketinde adını taşıyordu. Grigori Petrov adlı bir Rus yazarınındı. Türkçe Ali Haydar Bey çevirmişti. Yazar Finlandiya'nın uyanışını anlatıyordu. Mustafa Necati Bey kitabı çantasına koydu. Akşam erkenden yattı, kitaba şöyle bir göz attı. Uykusu kaçtı, okuyup bitirdi. Sabah bakanlığa kitapla birlikte geldi. Bütün üst yöneticileri topladı, kitabı gösterdi. Kitap Snellman adındaki bir idealistin ve ona inananların küçük yoksul sarhoş Finlandiya'yı nasıl uyandırdıklarını anlatıyor. Bizim bir yazarımız da bizi yazmalıydı. Bizim idealistlerimiz Finlandiya'dan 2 kez daha büyük, 100 kez daha geri, üstelik savaş yanığı, orta çağda yaşayan, okur yazarı yok denecek kadar az, bir kısım insanları ilerlemeye direnen bir ülkeyi uyandırmak, aydınlatmak, düze çıkarmak için yokluk içinde çırpınıyorlar. Demir yolcular dağları deliyor, ırmakları aşıyorlar. Doktorlar, öğretmenler, fen memurları, tarımcılar bir gün bile dinlenmiyorlar. Salgın hastalıklarla, bataklıklarla, bilgisizlikle boğuşuyorlar. Kışlalar yurttaş yetiştirmeye çabalıyor. Bütün ülke arı kovanı gibi. Ama bu olağanüstü yurtseverleri, özverili insanlarımızı, halkı uyandırma, aydınlatma mücadelesini, bu çağdaşlaşma idealini, bu büyük çabanın hikayesini ne yazık ki bizim hiçbir yazarımız yazmadı. Bizim uygarlaşma savaşımız yazılana kadar Petrov'un bu kitabını okuyunuz. Her yeni atanan öğretmene başarı dileyen bir mektup yazmaktaydı. Bundan sonra bu kitabı da armağan olarak gönderecekti. Kitap hakkında çok güzel yazılar yazılacak ama kimse benzeri bir eser yazmak için kaleme sarılmayacaktı. Dipnot: Mustafa Necati Bey ayrıca John Dewey'in Avni Başman tarafından Türkçe'ye çevrilen Demokrasi ve Terbiye kitabını da armağan olarak yollayacaktır. M. Rauf İnan, Mustafa Necati, sayfa 160, dipnot: Bence daha güzel ve anlamlı eser öğretmen Sıdıka Avar'ın Dağ Çiçeklerim adlı anılarıdır. Öğretmen Dünyası Yayını. Ben 1999 tarihli 3. baskıyı okudum. Hikmet Bayur Gazi'nin beklediği haberi verdi. İstanbul Süleymaniye Camisi'nde hutbe Türkçe okunmuştu. 3 Şubat 1928. Gazi bu konuya 7 Şubat 1923'te Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde değinmiş, hutbenin Türkçe okunması gerektiğine işaret etmişti. Hatipler hazır Arapça hutbe metinleri okurdu. Halkla yüzyıllardan beri hiçbir şey anlamadan dinlerdi. Hutbe konusu mecliste de ele alınmış, görüşme konusu olmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkçe hutbe metinlerini hazırlaması zaman almıştı. 51 hutbe hazırlanmış ve bir kitap olarak basılmıştı. Artık Türkçe hutbe dönemine girilmişti. Hutbe 1000 yıl sonra Anadolu'da amacına ulaşmıştı. Hikmet Bey daldı. Bu gelişimin büyük önemini, anlamını düşünüyordu. Mustafa Kemal adında bir önder 1000 yıllık yanlışı düzeltmişti. Gazi birden sordu. Ezan Türkçe okunamaz mı? Hikmet Bey şaşırdı. Bilmem ki. Ezan bir çağrı değil mi? Türkleri ibadete, kulluğa, Allah'ın huzuruna Türkçe çağırmak ezanın hikmetine daha uygun düşmez mi? Neyse, başka ne var? Genel Sekreter Hikmet Bey iç ve dış olayları sunuyordu. Bir kadın avukatımız dün İstanbul'da ilk duruşmaya girmiş. Gazi güldü. Hakimlerin yüzlerini görmek isterdim. Anadolu-Bağdat demiryolunun satın alınması işlemi tamamlanmış efendim. Bu İsmet Paşa'nın başarısı. Bu büyük iş bir kuruş borç almadan başarıldı. Acınacak bir bütçeyle bunları başarmak olağanüstü bir olay. Boşa tek metelik bile harcamadık da ondan. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi suikastçı Hacı Sami çetesinden 3 kişinin idamına. Dipnot. Meclisçe onaylanan karar sonunda idamlar 18 Ocak 1929'da İstanbul'da yerine getirildi. Duruşmaları için Kandemir, Atatürk'e 11 suikast, sayfa 68. Onu geç. Ankara Palas Nisan'da açılabilecekmiş. Buna çok sevindim. Yabancı misafirlere mahcup oluyorduk. Afgan kralının gelişine yetişecek demek ki. Çok iyi. Haydi birer kahve içelim. Anavartalar Caddesi'nden Bent Deresi'ne inen yokuşta sol yanda iki tiyatro binası açıldı. İlki Bitlisli'nin tiyatrosu diye tanındı. Daha çok tuluatçılar geliyordu. Seyircileri erkeklerdi. İkincisi düzgün, özenli bir binaydı. Cumhuriyet Tiyatrosu adını taşıyordu. Buraya variyete grupları ile İstanbul'un ciddi tiyatro toplulukları gelirdi. Seyircileri genellikle ailelerdi. Tiyatro binasının az ilerisinden Bent Deresi akıyordu. Gür ve temiz bir dereydi. Tiyatro ile dere arasındaki alan büyük ağaçlarla dolu bir çimenlikti. Bu güzel yerde yazın beyaz örtülü masalarıyla Cumhuriyet Gazinosu açılacak, bu güzel bahçeye herkes gelecekti. Eski meclisin karşısındaki şehir bahçesinin açık kısmında yazları, kapalı kısmında kışları filmler gösteriliyordu. Karşısındaki köşede İstanbul Pastanesi açılmış, birçok aydının buluşma yeri olmuştu. Ankara kasaba olmaktan çıkıp şehir oluyordu. Yeni İngiliz Büyükelçisi G. Clark son raporunu şöyle bitirecekti. Başkente taşınma eğilimi gittikçe artıyor. İsmet Paşa Bey İçerkin'e telefon etti. Kayseri-Sivas demiryolu ne durumda, neredeyiz, iş nasıl gidiyor, bir ihtiyacınız var mı? Yapım durmaksızın sürüyor, engebeli bir araziden geçiliyor ama iş aksamıyor. Bir şeye ihtiyacımız yok, zamanında Sivas'a ulaşacağız. Dipnot, Beyiç Erkin Ekim'de sağlık nedeniyle bakanlıktan ayrılacak, yerine Recep Peker atanacaktır. Beyiç Erkin daha sonra Budapeşte Büyükelçiliğine atanır. Teşekkür ederim. Durumu sevinmesi için Gazi'ye bildirdi. Gazi akşam size geleyim dedi. Yemek neşeli geçti. Sofraya çocuklar da katılmışlardı. Yemekten sonra iki paşa çalışma odasına çekildi. İktidar tüzüğünde değişiklik yapmış, devleti laik olarak tanımlamıştı. Oysa anayasada hala laikliğe aykırı, laiklikle bağdaşmaz, uzlaşmaz maddeler vardı. Anayasada düzeltim yapmayı kararlaştırdılar. Laik olunmadan ne bilimsellik, ne sosyal devrimler, ne kadın erkek eşitliği, ne düşünce özgürlüğü, ne de demokrasi olurdu. Bunların gölgesi, sahtesi bile olmazdı. Giderek açık ya da kapalı sömürge olunurdu. Müslümanlığın bütün itikat ve ibadet kuralları yürürlükteydi. Kuralların yürürlükte olduğu bir yerde İsmet Paşa'nın eviydi. Annesi de eşi de 5 vakit namaz kılıyor, bütün dini gerekleri aksatmadan yerine getiriyorlardı. Bunu sessizce gösterişten uzak bir biçimde yapıyorlardı. Anayasa ile ilgili hazırlığı İsmet Paşa yürütecekti. 5 Nisan 1928 Perşembe günü Halk Partisi grubu anayasada yapılması düşünülen laiklikle ilgili değişiklikleri oy birliğiyle uygun gördü. Konu İsmet Paşa'nın ve 120 arkadaşının imzaladığı bir kanun tasarısı halinde meclise getirildi. Gerekçede şu önemli cümleler yer alıyordu. Çağdaş uygarlığın kamu hukukunda ulusal egemenliğin meydana çıkmasına dayanak olacak en gelişmiş devlet şeklinin laik ve demokratik cumhuriyet olduğu kabul edilmiştir. Din ile devletin, dünya işlerinin ayrılması prensibi, devletçe ve hükümetçe dinsizliğin desteklendiği anlamını kapsamına almamaktadır. Dipnot, Profesör Doktor Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 2. Cilt sayfa 47. Sadeleştirme Şerafettin Turan. Anayasa Komisyonu'nda yapılan incelemeden sonra değişiklik tasarısı 10 Nisan günü genel kurulda ele alındı. Anayasanın ikinci maddesinden Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir ile 26. maddesinden şeriat hükümlerinin uygulanması fıkraları çıkarıldı. Dipnot 29 Ekim 1923 günlü anayasa değişimi arasında yer alan Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir maddesi Gazi'nin hazırlayıp sunduğu değişim önergesinde yer almıyordu. Tasarıya bu maddeyi ekleyen Anayasa Komisyonu'ydı. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı vallahi diye yemin ederlerdi. Yemin maddelerinden bu sözcük çıkarılarak yerine namusum üzerine söz veririm deyişi getirildi. Artık anayasada layıktı. Dipnot: devlet layık olur ama yurttaş ya da Müslüman layık olmaz diyenler var. O zaman layıklığı kim uygulayacak? Bu sözler laikliği sulandırmak, din devletine kaymak ya da dinci çevrelere hoş görünmek için söylenmiş bir sözdür. İnsan hem Müslüman hem laik olur. Nasıl? İbadeti gösteriş konusu yapmaz. Yasama, yargı ve uygulamada din kurallarını değil, dünya gereklerini dikkate alır. Laikliğe özen ve saygı gösterir, dini siyasete alet etmez. Kısacası din ve dünya işlerini birbirine karıştırmaz. Bu kadar basit ve açık. Cumhuriyetin kurucuları böyleydi. Bir atasözümüzü sözcükleri değiştirerek hatırlatmak istiyorum. İmam öksürürse cemaat boğmaca olur. Devlet adamı iyi, doğru, örnek olmak gibi etik bir yükümlülük altındadır. Tüzel kişiliklerin dini olmaz, insanların dini olur. Bu nedenle devletlerin de dini olmaz. Laiklik anayasanın değiştirilemez ikinci maddesinde yer almaktadır. Hikmet Boyur kapıyı tıklatıp girdi. Gazi çalışma masasının başında kalın bir kitabı çize çize okuyordu. Gelebilir miyim? Buyurun. Anayasa değişiklikleri oy birliğiyle kabul edilmiş. Artık anayasa bakımından da layık bir devletiz efendim. Teşekkür ederim, otur. Birkaç eksiğimiz daha var. Onları da tamamlayınca güven içinde çok partili hayata geçebileceğimizi ümit ediyorum. Hikmet Bey oturdu. Aslında kötü bir haber vermek için geldim. Söyle. Yüce Divan İhsan Bey'i suçlu bularak 2 yıl hapse mahkum etti. Bir sessizlik oldu. Gazi üzülmüştü. Dedi ki, tereddütü olanlar vardı. Biri de bendim. Demek ki İsmet Paşa haklıymış. Devletin her kuruşunda yoksul halkımızın hakkı var. Bu hakkı korumak her düzeydeki devlet görevlisi için kutsal bir ödevdir. 17 Nisan 1928 Salı günü Ankara Palas törenle hizmete açıldı. Planı ve yapımı Mimar Vedat Bey başlatmış, Mimar Kemalettin Bey tamamlamıştı. Vedat Bey övgüyle, Kemalettin Bey övgü ve rahmetle anıldı. Çok güzel bir otel olmuştu. Giriş katında bölümlere ayrılabilir, büyük, güzel, özenli bir salon vardı. Binanın arkası güzel bir bahçe olarak düzenleniyordu. Üst katlarda iyi döşenmiş çeşitli odalar bulunuyordu. Zemin katta gece kulübü olacak büyük bir yer ayrılmıştı. Yapımı denetleyen kurul üyeleri davetlileri kapıda karşıladılar. Küçük bir orkestra çalıyor, şık giyimli iyi yetiştirilmiş garsonlar davetlere ikramda bulunuyorlardı. Garsonları Park Otel ile Tokatlıya'nın şef garsonları eğitmiş, Metr d'Hotel görgüsünü arttırsın diye Viyana ve Paris'e gönderilmişti. Uygar bir otele buluşup konuşmak için düzeyli bir yere duyulan büyük bir ihtiyaç sona ermişti. Bu olay özellikle hanımları mutlu edecekti. Çay saatlerinde Ankara Palas'ta buluşacaklardı. İlerleyen bir saatte Gazi de geldi. Otelin yapımı sırasında birkaç kez gezmişti. Kurul üyelerini kutladı. Teşekkür ederim, çok güzel olmuş. Sonunda yüzümüzü ak edecek bir yerimiz oldu. Bu yılki Cumhuriyet balosunu burada veririz. Dipnot: Ankara Palas'ın açılışı hakkında bazı kaynaklar yıl olarak 1927'yi veriyorlar. Bir ay sonra da Musiki Muallim Mektebi'nin, ileride konservatuvar, yeni binasının temeli atıldı. Gazi yalnız maddi kalkınmayı kalkınma saymıyordu. İnsanı geliştirmeyen, sığ bırakan, temelsiz bir kalkınma olurdu o. Sosyal ve kültürel alanlarda da kalkınmak gerekti. Hedef her alanda kalkınma, ilerleme, gelişme, yükselmeydi. Batılıların Kemalizm adını verdiği çağdaşlaşma ve kalkınma akımı ile ilgili devrimler, atılımlar aşama aşama gelişiyor, Gazi'nin ideali bütünleniyordu. Dipnot: Atatürk devriminin kalkınma anlayışını ilk çözümleyen ve topyekün kalkınma olarak niteleyen adamımız Profesör Doktor Sina Akşin'dir. Suudi Arabistan Krallığı, emirlikler, Kuveyt, Katar petrol geliriyle yüksek bir maddi düzeye ulaşmışlardır. Ama halk hiç gelişmemiştir. Mustafa Necati Bey Gazi'yi ziyarete geldi. Bilgi sundu. Milletler arası rakamların kullanılması konusundaki çalışmayı tamamlamışlardı. Alfabe konusunda birçok alfabeleri incelemiş, hayli yol almışlardı. Olgunlaşan konuyu genel tartışmaya açmak uygun olur diye düşünmekteydi. İsmet Paşa kabul etti mi, ne dedi? Alfabe konusunda açık konuşmadı. Hem istiyor hem çekiniyor gibi geldi bana. Anladım. Halkın eğitimi için ne düşündünüz? Kısa süreli kurslarla, halk dersleriyle Arap alfabesini öğretmeye çabalayarak halkı okur yazar yapmak mümkün değil paşam. Halkın okur yazar olabilmesi, okumayı sürdürmesi için dilimizin yapısına uygun bir alfabe yapmak zorundayız. Alfabe devrimiyle birlikte okul olan her yerde millet mektepleri açmayı planladık. Bu mekteplerde hiç okuma yazma bilmeyen kadın erkek herkese okuma yazma öğretilecek. Bu birinci dönem. İkinci dönemde ise temel bilgileriyle yurttaşlık bilgileri verilecek. Bunun için okullardan ve öğretmenlerden yararlanılacak. Bu konuda ihtiyaçlarımızı dikkate alan ayrıntılı bir program hazırlandı. Gazi, teşekkür ederim dedi. Bu iyi bir çare, önemli bir aşama. Ama halk eğitimi konusunda daha geniş, kalıcı, kapsamlı bir kurumu yine senin düşünüp geliştireceğine inanıyorum. Alfabe konusunu İsmet Paşa ile bir daha konuşacağım. Bu sorunu çözmeliyim. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisinde Lenfogranulomatoz başlıklı bir klinik araştırması sonuçlarına dayalı bilimsel bir makale yayımlandı. Makale Kamile Şevki Hanım'ındı. Kamile Şevki Hanım bilimsel araştırması yayımlanan ilk Türk hanımıydı. Kim bu? Daha tıp fakültesini bitirmemiş çalışkan bir öğrenci olduğu anlaşıldı. Saygı duyup sevinenler de oldu. Kadınları küçümseyip arkası gelmez bunun diyenler de oldu. Kamile Şevki Mutlu Hanım ilk kadın patolog, ilk kadın profesör olacak, buna karşılık küçümseyenler arkalarında hiçbir iz bırakmadan kaybolup gideceklerdi. Dipnot, Osman Bahadır, Cumhuriyet Gazetesi 2, İlim ve Teknoloji Dergisi 2 Temmuz 2010. 14 Mayıs 1928 günü İzmir gemisi iki savaş gemisinin eşliğinde İstanbul'dan ayrıldı. Afgan Kralı Emanullah Han uzun süren bir Avrupa gezisinden sonra eşi Kraliçe Süreyya ile birlikte Türkiye'yi ziyaret edecekti. Cumhuriyetten sonra Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanıydı. Hükümet karşılama ve ağırlama için çok özen gösteriyordu. Krala mihmandar olarak Orgeneral Fahrettin Alday ve Korgeneral Naci Eldeniz seçilmişlerdi. Mihmandarlar Kabil Büyükelçisi, protokol görevlileri, kralı ve eşini almak için basın mensupları da birlikte Sivastopol'a gidiyorlardı. 17 Mayıs günü Ruslar Sivastopol'da Türk gemilerini ve kurulunu büyük bir törenle karşıladılar. Ertesi günde kral ve kraliçe için güzel bir uğurlama töreni yaptılar. Kral, kraliçe ve mahiyeti İzmir gemisine çıktılar. Kral sivil giyimli, esmer, yakışıklı bir gençti. Oldukça iyi Türkçe biliyordu. Eşi batılı gibi giyinmişti. İzmir gemisi boğaz ağzında 5 savaş gemimiz ve uçaklarca karşılandı. Top atışlarıyla selamlandı. Boğazın iki yanı misafirleri dostlukla selamlayan binlerce İstanbullu ile doluydu. Vali başkanlığında bir kurul gemiye çıkarak krala ve kraliçeye hoş geldiniz dedi. Haydarpaşa'dan törenle uğurlanan misafirler 20 Mayıs 1030'da Ankara'ya ulaştılar. Gazi, Bakanlar Kurulu ve devlet ileri gelenleri tarafından karşılandılar. Gazi ve kral kucaklaştılar. Gazi misafirlerini açık bir otomobille Ankara Palas'a götürdü. Yolun iki yanı mızraklı süvariler, misafirlere sevgi gösterileri yapan Ankaralılar ile doluydu. Yol Afgan ve Türk bayraklarıyla süslenmişti. Gösteriler otelin önünde de sürünce kral birkaç kez büyük balkona çıkarak halkı selamladı. Emanullah Han dinlendikten sonra Çankaya Köşkü'ne giderek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti. Birlikte meclise geldiler. Mecliste bazı gazilere ve şehit yakınlarına İstiklal Madalyası takma töreni vardı. Gazileri başkomutanlarıyla buluşturan tören çok heyecan verici oldu. Bir gazi meclis başkanından madalyasını aldıktan sonra Gazi Paşa'ya döndü. Madalyası göğsünün sağında ışıldıyordu. Dimdik durdu, sağ kolu yoktu. Sol eliyle selam verdi. Gözlerinden ip gibi yaş iniyordu. Heyecandan titreyen bir sesle "Sağ ol paşam" dedi. Bu tek sözcükte Anadolu insanının değer bilirliğini, vefasını, bağlılığını, insanlığını anlatan bir kitap gizliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi o gün milletler arası rakamların kabulü hakkındaki kanun tasarısını uygun görerek kabul etti. Arap rakamlarının yerine kısa zamanda milletler arası rakamlar alacaktı. Zaten birçok işlemde milletler arası rakamlar kullanılıyordu. 10 rakamı ezberlemek sorun değildi. bu kanun yeni alfabe konusunu da yeniden meclise ve basında geniş olarak tartışmaya açtı. Gazete ve dergiler alfabe konusuyla ilgili yazılar yayımlamaya başladılar. Kendiliklerinden Latin harflerinden Türkçe alfabe düzenleyenler de oldu. Anketler yapıldı. Çoğu Türk dilinin özelliklerine uygun yeni bir alfabeden yanaydı. Konu olgunlaşıyordu. Arap yazısını savunan, Türk diline uydurularak sürdürülmesini isteyenler de yok değildi. Kimi de hat sanatı, güzel yazı ölecek diye çok üzülüyordu. Hat sanatının gelişip güzelleşmesinde Türk hat sanatçılarının büyük emekleri vardı. Birçok devlet kurumu milletler arası rakamları kullanmaya hemen başladı. Gazi o akşam misafirleri onuruna Ankara Palas'ta 100 kişilik görkemli bir ziyafet verdi. Ankara Palas bütün çalışanlarıyla o akşam büyük bir sınavdan geçti. Sınavdan hepsi başarıyla çıktılar. Görüntü görkemli, ikram olağanüstü, hizmet harikaydı. İki devlet başkanı dostluk konuşmaları yaptılar. Afganistan Ankara ile dostluk anlaşması imzalayan ilk ülkeydi. Birçok Türk subayı Afgan ordusunu eğitmekteydi. Dipnot: Atatürk'ün konuşması, Atatürk'ün bütün eserleri, 22. cilt sayfa 125. Afganistan'da genel olarak Türkiye gibi orta çağı yaşamaktaydı. Afgan kralı yanındakilerle konuşurken bir yandan da davetleri inceliyor, bu görünüme imrendiği anlaşılıyordu. Gazi sabah Zeki Bey'i ve Cevat Memduh Altar'ı çağırdı. Marmara Köşkü'nde kral ve kraliçe şerefine bir çay ziyafeti vermek, kor diplomatiği de çağırmak istediğini söyledi. Bir orkestranın ziyafet boyunca zarif parçalar çalmasını istiyordu. Senfoni orkestrasından yararlanarak küçük bir orkestra kurulmasına karar verildi. Şefliği violonist Halil Onayman üstlenecek, parçaları Zeki Bey, Halil Onayman ve Cevat Memduh Altar seçeceklerdi. Kral ve kraliçe Ankara'da bir hafta kaldılar. Hazırlanan yoğun programa uydular. Etnografya müzesini, okulları, resim sergisini, hastaneyi, telsiz istasyonunu gezdiler. At yarışına gittiler. Kral tenis oynadı, ziyafetlere katıldılar, ziyafetler verdiler. Son günü Gazi misafirlerini çiftliğe götürdü. Havuz bitmişti. Halk havuzda yüzüyor, sandallara biniyordu. Gazi de halkın alkışları, sevgi gösterileri arasında kralı sandalla gezdirdi. Eğlenen halkla dolu büyük bahçeyi de gösterdi. Marmara Köşkü'nde kor diplomatiğin de katıldığı bir çay ziyafeti verdi. Halil Onayman yönetimindeki orkestra çay boyunca güzel parçalar çaldı. Bir doğu ülkesinde yaşanan gelişimin, bu serbestliğin, bu yaşama sevincinin, bu zevk inceliğinin kralı çok etkilediği belli oluyordu. Ülkesi bağnazlık yüzünden çok sorunluydu. Kral ve eşi 27 Mayıs günü İstanbul'a büyük bir törenle uğurlandılar. İstanbul'da birçok yeri gezdiler ve 1 Haziran 1928 günü İzmir gemisiyle Batum'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldılar. Kralın aklı Türkiye'deki büyük değişimde kalmıştı. Türkiye'de olup bitenler kralı çok etkilemişti ama bazı tutucu çevreler çağdaşlaşma konusunda acele edildiğini ileri sürerek Gazi ve hükümeti eleştiriyorlardı. Bu çevrelere göre aceleye hiç gerek yoktu. Toplum zaten zamanla gelişirdi, devrimler, zorlamalar gereksizdi. Muhittin Bahabey bu eleştirileri aktaran arkadaşına, Batı uygarlığı orta çağdan çıkıp da bugünkü düzeye kaç yılda gelebildi diye sordu. En az 300 yılda. Muhittin Bahabey öfkeyle hayali eleştiricilere yöneldi. Be insafsızlar, bizim bu kadar bekleyecek vaktimiz, halimiz var mı? Tabii acele edeceğiz. Bunu idrak etmek için zekaya bile ihtiyaç yok. Sıkılmıştı. Bunlar Anadolu bir yana, İstanbul'daki kenar mahalleleri bile görmeyen, gördüğünü anlamayan, halkın ilkelliğine razı bir takım ruh tembellerinin düşüncesi. Kalk dışarı çıkıp temiz hava alalım. Sıkıldım. Dipnot: 1920'den bu yana 90 yıl geçti. Irak, İran, Suriye, Suudi Arabistan, Emirlikler, Ürdün'de kendiliğinden zaman içinde ciddi bir gelişme olmuş mudur? Zamanla kendiliğinden gelişme bazı çok basit ayrıntılarda olur. Hiçbiri hiçbir konuda Türkiye ile yarışamaz. Artık istese de Türkiye'ye yetişemez. Bu sonucu Atatürk ve arkadaşlarına, milli mücadeleye ve cumhuriyete borçluyuz. Bunu görmemek zihin körlüğüdür.